Ayrım 2.
Uzun süreli araştırmalar sonrası yakaladığı hatalar olduğu gibi anlık yakaladığı hileler de olmuştu. Bir defasında da bürosunda gözleri önünde yetkili biri intihar edivermişti. Tuhaf biriydi mesela bu Başkan Kingman. Yaşadığı olaylardaki insanların hiçbirine benzemiyordu. Çetin Ceviz'di. Bu Teksaslı ihtiyar kurt bankacı. Böylesi bir olayda nasıl da soğukkanlılığını yitirmeden dimdik ayakta kalabilmişti. Doğrusu pes diye geçirdi içinden müfettiş. Nettleby kendisine anlatılacakları az çok dikkate almak zorunda olduğunu pekala anlamıştı. Sağ eliyle çenesine dayanmış, San Rosario'nun First National Bankası müdürünün itiraflarını dinlemeye hazırdı artık. Başkan Tom oldukça düşünceliydi. Konuşmaya başladığında ise sesinde öğüt verir bir ifade kullanma isteği hissediliyordu. Eğer bir insanla tam 40 yıl boyunca yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmemişse, iyi günde, kötü günde birlikte hayata omuz vermişseniz, bu bağlamda sizden bir şey istendiğini yerine getirmek çok doğaldır. Tıpkı 60 bin dolarlık teminatın gizlice tek eline alınması gibi diye düşündü içinden müfettiş. Geçmişin puslu hatıralarını tekrar yaşarken, başkan için içinde bulunduğu bu kritik saatler hiç de umurunda gibi gözükmüyordu. O günleri tekrar yaşarmışçasına sözlerini sürdürdü koca kurt. Bob ve ben, Arizona, New Mexico ve Kaliforniya'nın büyük bir bölümünde altın ve gümüş arayarak kovboyluk yaptık. 61 savaşına birlikte katıldık. Omuz omuza, yan yana, yerlilerle savaştık, hayvan hırsızlarıyla mücadele ettik. Bir keresinde Arizona'da yalçın kayalıklardan birinde bir kovukta günlerce aç ve susuz yaşam savaşı verdik. Kar altında kaldık, çığ altında kalmamak için ne mücadeleler verdik. Kısaca Bob ve ben Anchor Bar'da birbirimize rastladığımız o ilk gençlik günlerinden bugüne kadar çok sıkıntılı geçen bazı günler dışında hiç ayrılmadık. Günümüzde insanlar evet birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ancak sonra diyelim ki bir derdin olduğunda elinden geleni ardına koymadan canla başla yardım eder görünüyor, sonra da karşılık bekliyorlar. Dürüstçe arkadaşına yaklaşmazsan bil ki bir gün ona ihtiyacın olduğunda onu yanında bulamazsın. Bob bunların dışında çok yüce bir insandır ve fedakarlığının sınırı yoktur. 20 yıl kadar önceydi. Ben bölge şerifiydim o sıralar, Bob yardımcımdı. Bu ikimizin de hayvan ticaretinden zengin olduğumuz dönemden çok önceydi. Şerif olarak oldukça önemli bir konumdaydım ve mesleğime çok bağlıydım. 6 ve 4 yaşında bir kız, diğeri olan 2 tane evladım vardı. Oturduğumuz lojman mobilyalı olup çalıştığım yerin hemen yanındaydı. Kira vermediğimden tasarruf yapma imkanım da oluyordu. Bob bürodaki tüm işlerle ilgilenirdi. Günlerimiz hareketli ve yorucu, hatta tehlikelerle dolu olarak geçerdi. Bunlara rağmen akşam sıcak yuvamıza dönmek tüm sıkıntıları unutturur, huzur dolu gecenin sabahında tıraşımız olur, onurlu görevimizin başında olmayı her şeyden fazla isterdik. Halkın hizmetinde olmak gerçekten onur vericiydi bizler için. Üstelik yörenin en güzel kadını ve evlatları da benim ailemdi. Kısacası mutluydum, çok mutluydum. Başkan derinden bir iç geçirdi, camdan dışarı boş gözlerle baktı. Müfettiş bu kez diğer eliyle çenesini tutarak masadaki oturma biçimini değiştirdi. Soğuk bir kış günüydü. Yoğun işlerden bir türlü fırsat bulup bir haftadan beri vergiyle ilgili saklanması gereken yüklüce bir miktar parayı fırsatını bulup kasaya kaldıramamıştım. Çeklerle parayı da ufak bir çantaya koyup şerif büromuzdaki büyük kasaya kilitledim. O hafta kendimi çok berbat hissettiğimden ve sabahları yataktan yorgun kalktığımdan dolayı derhal soluğu doktorda aldım. Bazı ilaçlar vererek istirahat etmem gerektiğini söylediğinde bürodaki işleri düşünerek içim sıkıldı. O parayı da hala halledememiştim. Gerçi kasayı sadece Bob ve ben kullanıyorduk ama neyse diye düşündüm kendi kendime, fazla dert etmemeli. Cumartesi sabahı kendimi biraz daha iyi hissettiğimde büroya gittim. Kasada tam tamına 60.500 dolar olması gerekiyordu. Bob ise masasında oturmuş evraklarıyla meşguldü. Kapalı duran kasayı açtım. İnanılmaz bir şey. Para yoktu. Önce Bob'a seslendim, sonra herkese hırsızlıkla ilgili olarak sorular yönelttim. Çılgına dönmüştüm. Bundan en az benim kadar sorumlu olan Bob ise davranışlarında son derece rahattı. 2 gün geçmiş ve biz hala hiçbir iz bulamamıştık. Para hırsızlarca alınsa şifresinin normal yollarla çözülmesi imkansızdı. Mutlaka ve mutlaka şifreyi bilmek gerekiyor ve detaylı işlemler sonrası kasa açılabiliyordu. Dedikodu mekanizması işlemeye başlamıştı bile. O gün öğleden sonra karım Alice, yanında kızımız ve oğlumuz olduğu halde büroya girdi. Kendini yerden yere atıyor, tepiniyor, bir yandan da "Oh Tom, Tom, pis yalancılar!" diye haykırıyordu. Derken kollarımda bayılıverdi. Kendine gelmeye başladığında doğrularak omuzuma başını yasladı ve tekrar ağlamaya başladı. İlk kez benim yanımda, kader birliği yaptığı Tom Kingman'ın yanında böylesine kötü gözüküyordu. Ya Jack, ya Zila, onlara ne olmuştu acaba? Her zaman bir rüya girdiklerinde yavru aslanlar gibi bobla güreşen, türlü maskaralıklar yapan afacanlara ne olmuştu? Ürkek tavşanlar gibi sandalyelerine tünemiş, minicik ayaklarını sallamaları dışında hiçbir harekette bulunmuyorlardı. Hüzün bulutları ilk kez üzerimizde dolaşmaya başlamıştı. Bob çalıştığı masadan hiçbir şey söylemeden yavaşça ayağa kalktı, sonra da sessizce dışarı çıktı. Ertesi günün sabahı jüri toplandı. Karar için oldukça önemli bir gündü. Beklenmeyen bir şey oldu ve arkadaşım Bob, pokerde kaybettiğini ve parayı bu yüzden çaldığını söyledi. Birkaç dakika içinde benim için kardeşten farksız canım arkadaşımı kaybedivermiştim. Usulca kolundan sarsıp Bob dedim, İşte evim ve bürom. Ancak Kaliforniya ya da Florida'ya gidebilirsin. Karar gününe kadar birini seç ve ortadan kaybol. Ben tüm sorumluluğu alırım. Gerektiğinde burada olacağından eminim dostum. Sağ ol Tom, dedi Bob. Tuhaf bir tondaki sesle. Mahkeme gününe kadar burada kalmama izin verirsen memnun olurum. Bu bir haftalık süre içinde mümkünse senden bir ricada bulunacağım. Çocukların bahçeye gelmelerine izin verirsen bana fazlasıyla yardım etmiş olacaksın. Neden olmasın, diye yanıtladım. Tabii bu beni de çok sevindirir. Hem her zaman olduğu gibi bize gelmeni de isterim. Görüyor musunuz Bay Nettlewick? Bir hırsızla arkadaş olmazsınız ama dostunuz, arkadaşınız birdenbire hırsız oluverir. Ne dünya, değil mi? Müfettiş cevap vermemeyi seçti. O dakika gara girmekte olan bir trenin tiz düdüğü duyuldu. Bu güneyden San Rosario'ya gelen trendi mutlaka. Başkan bir iki saniye bu sese kulak kesildi ve sonra dikkatle saatine baktı. Akrep ve Yelkoğan tam 10.35'i göstermekteydi. Evet, tren tam saatinde gelmişti. Sonra tekrar hikayesine devam etti. Böylece Tom bir oda kalmaya başlamıştı. Bol bol gazete okuyor, sürekli sigarasının birini yakıp diğerini söndürüyordu. Bense bu olayın heyecanı yatışır yatışmaz onun yerine kendime yeni bir yardımcı aramaya başlama düşüncesindeydim. Bir gün bir oda Bob'la yalnızdık. Ayağa kalktığında yüzün epeyce solgun olduğunu gördüm. Tıpkı o yerlilerle savaştığımız ya da sürülerin ardında koştuğumuz günlerdeki gibi bitkin ve karmaşıktı. Tom, dedi Bob, çölde susuz kalmak ya da yerlileri geri püskürtmekten daha güç bütün bu olanlar. Ancak yine de ben bu durumda da sonuna kadar direneceğim. Biliyorsun bu benim yaratılışım. Ancak ne olur Tom, benimle daha fazla ilgilenme. Durumu güçleştirmemek için bunu benim için yap. İnan daha kolay olacaktır benim için. Beni şaşırtıyorsun, diye geveledim. Söylediklerinden hiçbir şey anlayamıyorum. Seni düzlüğe çıkarmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Lakin itiraf etmeliyim ki oldukça kafamı karıştırdın sen benim, diye ekledim. Çok iyi, dedi sadece. Sonra gidip tıraş olup bir sigara yaktı ve tekrar gazetesine döndü. Onun bu manalı laflarının ardında yatan bana söylemek istediği şeyleri ancak mahkeme arifesinde anlayabildim. O günün sıkıntılı ruh haliyle sinirli sinirli eve gitmiş ve yatağa girmiştim. Gece yarısına doğru kabusla uyandığımda kendimi yarı giyinik bir halde adliye koridorlarından birinde buldum. Kollarımda Bob ve aile doktorumuz vardı. Karım Alice ise yer yer hıçkırıklarla boğulan sesiyle beni sarsıyordu. Beni bulamayınca doğru doktora gitmiş ve benim yatakta olmadığımı söyleyerek birlikte beni aramaya çıkmışlardı. Bu sadece bir uyur gezerlik vakası, diye açıkladı doktor durumumu. Hep birlikte eve döndük. Doktor benim durumumdaki hastalarla ilgili pek çok ilginç vaka anlatıyordu ki birdenbire iliklerime kadar titrediğimi hissettim. Karımın odada olmadığı sırada giysi dolabını açmış ve içeriden battaniyeyi çıkarmak istemiştim. Üzerindeki eski örtüyü çekiştirip açarken birden yere düşen bir torbanın sesiyle ilgildim. Tanrım! Bu Bob'un hırsızlıktan yargılanıp yarın sabah hüküm giyeceği para dolu torbanın ta kendisiydi. Bu çanta buraya nasıl geldi diye avazım çıktığı kadar bağırdığımı hatırlıyorum. Bunlar şaşkınlığımı apaçık açıklıyordu. Artık her şey gün gibi ortadaydı. Bob da olup biteni anlamıştı. Kutsal uykucu diye söze başladı Bob. Yüzü tatlı bir gülümseyişle pırıl pırıldı. Senin kasayı açarak içinden para çantasını aldığını görmüştüm. Seni takip ettim ve pencereden onu evindeki dolaba koyduğunu gördüm. Kutsal kurt, sabır küpü, taş kafalı, inatçı. O zaman neden suçu yüklendin diye kükredim. Onun Jack ve Zilla'nın odasına doğru başını çevirdiğini gördüm. O zaman dostluk kelimesinin Bob gibi biri için neler ifade ettiğini çok iyi anlamıştım. Başkan Tom susmuştu. Bakışlarını tekrar pencereden dışarıya yöneltti. Birileri dışarıda yağan çise çisil yağmura aldırmadan Stockman's Bank'ın genel müdür odasındaki sarı güneşlik store perdeyi indirmekteydi. Nettlewick ayağa kalktı. Başkanın hikayesini sonuna dek sabırla dinlemiş. Bu sırada gergin sinirleri de epeyce yatışmıştı. Ancak bu son derece kendinden uzak hatıra demetinin olayın gidişatında ne etkisi olacağını bir türlü kestiremiyordu. Bu doğu insanları da amma abartılı duygusallıktalar diye geçirdiği içinden. Realist ve olumlu düşünmekte de oldukça başarısızlar. Başkanın tüm bu anlattıkları yanında olup bitenleri bir kalemde kendince basite indirgemişti. Size bir şey daha sormak istiyorum dedi müfettiş. Teminatların kaybolması ile ilgili ekleyeceğiniz herhangi bir şey daha var mı? Ateş saçan gözlerle müfettişe dönen Tom adeta haykırdı. Teminatların kaybolması mı? Siz ne demek istiyorsunuz? Ceketinin cebinden lastiğe sarılı bir tomar kağıt çıkarıp Nettlewick'in önüne fırlatırcasına koydu ve ayağa kalkıp hiddetli mavi gözlerini müfettişe dikerek sürdürdü sözlerini. Bu tomarda size tüm eksik bulduğunuz hususları açıklayıcı evraklar var. Siz kasa ile ilgilenirken bunların arasından çıkarıp ben almıştım. Buyurun bakın lütfen. Başkan büyük salona doğru ilerledi. Şaşkın ve adeta sersemlemiş olan müfettiş de arkasından onu izledi. Farkında olmadan havada kokusunu aldığı gizli bir oyuna kurban gitmişti. Bilmediği bir olayda rol almış, kendisiyle bir güzel gizlice alay edilmiş ve sonra da hiçbir iz kalmadan ona rolünün sona erdiği kibarca anlatılmıştı. Bu saygısızca davranışla resmi görevi hiçe sayılmış bir hokkabaz muamelesi görmüştü. Nettlewick konu hakkında resmi bir rapor yazmasında hiçbir anlamı olmayacağını çok iyi biliyordu. Hangi saçma nedeni belirtecekti ki? Daha fazla büyütmemeye karar verdi. Soğuk ve aceleci tavrını tekrar takınarak teminatları incelemeye aldı. Evrakların hepsi de eksiksizdi. Gerekli notları gizli defterine yazdıktan sonra izin istemek için ayağa kalktı. Ancak taşkın bir ses tonuyla ve hoşnutsuzluğunu iyice belirtmek istercesine Başkan Kingman'a dönerek adeta ateş püskürürcesine konuştu. İzin verirseniz bu anlattıklarınızın beni küçümser gibi anlattığınız ve de pek de doğruluğuna inanmadığım bu olaylar zinciri gülmece açısından fazla nüktedan olmadığını söylemek istiyorum. Başkan Tom bu kez dost ve dingin bakışlarla ona baktı ve şöyle sürdürdü sözlerini. Sevgili dostum, kırda ovada dağda ve hatta dik yamaçlı vadilerin derinliklerinde olup biten ve bizim de anlayamadığımız öyle çok şeye vardır ki. Benim gibi yaşlı bir ihtiyarın gevezeliklerini dinlemiş olmanız inanın çok büyük bir incelikti. Biz yaşlı Teksaslılar maceralarımızı anlatmaktan, eski arkadaşlardan bahsetmekten sonsuz keyif duyarız. Ne zaman ben bir zamanlar diye başlasak, etrafımızda bunları bilmem kaçıncı kez dinlemekten usanmış kişilerle karşı karşıya kalırız. Onun için artık hikayelerimizi yabancılardan başka kimseye anlatamaz hale geldik. Başkan lafını tamamlarken yüzünden büyük bir sevinç dalgası okunuyordu. Ancak müfettiş bunun tam tersi olarak çaresizce boynunu büküp izin isteyip gitmek zorunda kalmıştı. Onu karşıdaki Stockman's National Bank'a girerken gördüler. Başkan Tom derin bir soluk aldı ve tekrar koltuğuna oturdu. Önceden telaşla okuyup cebine attığı Roy'un ona vermiş olduğu mesajı bulup rahatça koltuğuna yaslanarak tekrar okudu. Mektup kısaca şöyle yazılmıştı. Sevgili Tom, Sam amcanın tazılarından birinin sizde olduğunu öğrendim. Bu iki saat içinde bizim de ensemizde biteceğinin haberi. Senden ricam, kanunen bankada bulunması gereken 20 bin doların sadece 2200 doları halen mevcut olduğundan bana yardım etmen. Dün Rose ve Fishers Gibson'ın sürüsünü almaları için kasadan 18 bin dolar verdim. Bu iş onlara 40 bin dolar kar getirecek. Ancak kasada yeterli parayı göremeyen bir müfettişi bütün bunları anlatabileceğimi de sanmıyorum. Bu işle ilgili sadece ufak notlar dışında hiçbir resmi evrak da ortada yok. Sen de iyi bilirsin ki Pink Rose ve Jim Fisher Tanrı'nın en iyi kullarındandır. Hatırlarsın El Paso'da bir hırsızın yakalanması sırasında Jim Fisher nasıl canla başla çalışmıştı. Sam Bradshaw'un bankasından bana 20 bin dolar gönderecekler. Para saat 10.35 trenine yola çıkacak. Takdir edersin 18 bin doları olmadığı için bir bankanın kapatılması çok gereksiz bir şey zaten. Her neyse Tom, sen bu müfettişi ne yap ne et bırakma. Tren geldikten sonra bizim büyük salonun camına bakarsın. Para bize ulaştıysa sarı stor perdeyi indirerek sana işaret veririz. Sakın bu işareti görmeden adamı salıverme. Sava güveniyorum dostum. Stockmans Bankası müdürü dostum Bob. Tom küçük parçalara ayırdığı pusulayı keyifle çöpe attı. Hiçbir şeyden korkmayan kutsal kovboy diye mutlulukla gülümsedi. 20 yıl kadar önce Şerif Tom Kingman'ın yardımcısıyken yaptıkların hiç unutulur mu? Prenses ve Puma. Bir zamanlar uzak bir ülkede, tıpkı masallardaki gibi haşmetli bir kral ile onun güzel kraliçesi yaşıyorlardı. Kral etrafına korku veren, her zaman yanında silahıyla gezen, ürkütücü ve aksi bir adamdı. Sesini duyanlar kaçacak delik ararlardı. Önceleri herkes onu, Benle Rosignol adıyla sade bir yaşam süren biri olarak tanırdı. Ne zaman 20 bin hektarlık toprakları ve sayısız büyükbaş hayvana sahip oldu, işte o günden sonra o Donald Baba adıyla sürüler kralı olarak nam saldı. Karısı ise oldukça sade, kibar bir Meksikalıydı. Lara dolu olan bu kadının pembe, beyaz yüzü kadar yüreği de iyilik doluydu. Kocasının öfkesini yatıştırmak için elinden geleni yapardı. Zengin olduktan sonra yerleştikleri Espinoza'daki çiftlik evinin verandasına çıkar, saman ve hasırdan ördüğü eşyalarla vaktini geçirirdi. Her şey bol bulamaçlıktan da öte, azgınlık düzeyine gelmişti ki, bir gün San Antoine'dan kamyon dolusu kapitöne koltuklar ve gereksiz bazı masalar getirtildi. Çaresiz bu durum karşısında kocasına hiçbir şey soramadığı gibi, başını her zaman olduğu gibi sabırla öne eğdi güzel kadın. Bu satırları okurken tüm bunları neden size masal gibi anlattığımı şüphesiz kendi kendinize sormaya başlamışsınızdır. Ancak size bu kişileri tanıtmak istedim. Gaf üstüne gaf yapan Meksika aslanı ve mutluluk perisi prensesin kronolojisi olarak adlandırdığımız hikayemizde ne biri ne de diğeri yer almayacak. Neyse ben asıl konuya geçip sizi daha fazla merakta bırakmayayım. Joseph O'Donnell, size bahsettiğim kral ve kraliçenin biricik evlatları ve tek varisleriydi. İyi huyunu, kusursuz doğal güzelliğini annesinden, sağduyulu idarecilik yeteneklerini de babasından almıştı. Aslında bu niteliklerin hepsinin bir insanda toplanması ender rastlanır bir durumdu. Çok iyi bir at sürücüsü olan Josefa aynı zamanda çevik ve atletik bir yapıya da sahipti. Hayvanları çok sever, küçük beyaz kedisiyle saatlerce oynar, türlü etkinliklerle bütün zamanını değerlendirmeyi başarırdı. Gayet iyi işleyen zekasıyla 1545 inek 8,5 dolardan ne kadar tutacak derhal hesaplayabilirdi. Yaşadıkları yer olan Espinoza ise 60 kilometre uzunluğunda 50 kilometre eninde geniş yüz ölçümü olan bir bölgeydi. Josefa kıyı bucak tüm yönleriyle burasını avucun içi gibi bilirdi. Yörenin tüm kovboyları ona hemen her gün at üstünde 4 nala giderken rastlarlardı. Hayvan yetiştirme çiftliğinin ekip başlarından olan Ripley Givens da ona ilk kez atıyla giderken rastladı. O andan itibaren de bu kraliyet ailesine damat olmayı aklına koydu. Günlerden bir gün Ripley Givens kaybolan genç sırlar hakkında konuşmak üzere Double Elm çiftliğine gitti. Dönüşünde ise oldukça geç olmuş, Cheval Blanche ırmağına geldiğinde çoktan akşam olmaya başlamıştı. Daha önünde kat etmesi gerekli çok uzun yol olduğu için geceyi ırmağın kenarında kalarak geçirmeye karar verdi. Çünkü oldukça yorgun ve yoğun bir gün geçirmişti. Irmağın yakındaki su birikintisi ve uzun otlarla kaplı bölümü kendine gece konaklamak üzere seçti. Atını uygun yere bağlayıp kendi de yakındaki ağaca yaslanarak cebinden çıkardığı tütünü sigara kağıdına koyarak sarmaya koyuldu. Birden ırmağın kenarındaki sazlıkta bir kıpırdanma oldu. Ardından bir iki kez yanıp sönen kızıllığa dikkatlice bakmaya başladı. Bu sırada sesten ve ışıktan ürken atı şaha kalkarak uzun uzun kişledi. Gibbons sigarasından bir nefes çeker gibi yaparak çevik bir hareketle yanındaki otların üzerine bıraktığı tabancasına sarıldı ve ateşledi. Tabancasından çıkan kurşun gecenin sessizliğinde yankılandı. Öte yanda çalıların arasından zıplayan beyaz bir tavşan Gibbons'a nazire yaparcasına yüzünde komik bir ifadeyle ona baktı ve aynı hızla otların arasından gözden kayboluverdi. Atı uysallaşarak tekrar otlamaya koyuldu. Az sonra gün batımında duymuş olduğu pumanın ürkütücü sesiyle tekrar irkildiyse de kendi kendine bunun ormanın tabii bir aksi olduğunu söyledi. Gibbons otlar arasında önceden orada konaklamış olanlardan kalma konserve kutularına rastladı. Ceketinin cebinden ufak bir kahve poşeti çıkardı. Şu anda sigara ve kahvenin yanı hiçbir şey alamaz diye düşündü. Hem zaten bir kovboy için bundan büyük bir keyif olabilir miydi ki? Ufak bir ateş yaktı. Bulduğu konserve kutusunu suyla doldurmak için nehrin kıyısına ilerledi. Karşı kıyıda eğerlenmiş bir at atlıyordu. Aynı anda suya eğilmiş su içmekte olan Josepha O'Donnell ile karşılaştı. Genç kadın onu görünce hemen doğruldu. Elleriyle saçlarını ıslattı. Genç kovboy o anda inanılmaz bir manzara ile yüz yüze olduğunu fark etti. Genç kadının hemen arkasında 10 adım ötede bir puma, yabani bir çiçek kümesinin yanında sarı bal renkli gözleri ışıl ışıl parıltılar saçarak duruyordu. Uzun kuyruğu ise arkasında nazlı nazlı titriyordu. Her haliyle sıçrayıp avını parçalamaya hazır olduğu apaçık ortadaydı. Gibbons çabuklukla tabancasını el attı. Puma ile aralarında sadece 70 metre vardı ki tiz bir çığlık sessizlikte yankılandı. Birden kendini genç kadın ve puma arasında buldu. Olayın geçtiği o kargaşa hattında karanlığın içinden fırlayan bu karaltı üzerine atlamak isterken aynı anda tiz bir patlama sesi duyulmuştu. Ardından Meksika asını kafasından onu iteleyerek yere yuvarlamış ve boylu boyunca zemine sererek onu mat etmişti. "Yeter bu kadar, bu bir oyun değil," diye haykırdığını hatırlıyordu. Bütün gücünü toplayarak kafasının arkasında oldukça acı veren bir şişlik, ağzında ve yüzünde toprak ve ot olduğu halde perişan bir halde ayağa kalkmaya çalıştı. Puma ise yerde kımıldamadan duruyordu. Gibbons epey incinmiş olarak yırtıcı hayvana yumruğunu sıkarak söylendi. O sırada Josepha arkasında durmuş onu gözlüyordu. Sonra da keyifle tabancasını kılıfına yerleştirdi. Hedef olarak ipin ucunda sallanan bir konserve kutusu yerine bir pumanın kafasını tercih eder gibi tek vuruşla hayvanın işini bitirmişti. Güzel dudaklarından şeytani bir gülüş döküldü. İri siyah gözleri ise alaycı parıltılar saçıyordu. Kazazede yüreğinin sıkıştığını hissetti. Fiyasko ile biten davranışının ezikliğini duyuyordu. Uzun süredir düşlediği bu anı böylesine bedavaca, beceriksizce harcamıştı. İşte ne kadar da acınacak bir duruma düşmüştü. Ne yaman bir aşk sahnesi. Sadece Komik Givens ve Sersem Aslanı adlı skeci oynayacak ucuz bir aktördü. Josepha güvenli ve sevecen tondaki sesiyle "Bay Givens," dedi. "Bağırdığınızı duyduğumda inanın silahım ateş almayacak diye çok korktum. Umarım başınızı çok kötü çarpmamışsınızdır." Sesinde sakin bir ton kullanmaya özen göstererek "Hayır," diye yanıtladı Givens. Oysa ki içinden "bana acı veren çok başka bir konu" diye geçirmekteydi.